neyse adımız ve olduğumuz için.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, başkente hoş geldiniz. İşte birlikteliğimiz başladı. Bugün de programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Ve ben Nilgün Doruk, 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özden ulaştırıyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve bekliyoruz her zaman olduğu gibi telefonlarınızı yayın süresince. Bizlere ulaşabileceğiniz numaralarımızı hemen hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi, aşk yeniden rüzgarlı bir akşam vakti, aşk yeniden karanlıkta bir gül açarken, aşk yeniden ürperen sahiller gibi, aşk yeniden kumsalların deliliği, aşk yeniden bir masal gibi gülümserken. Gözlerim doluyor aşkımın şiddetinden, ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden, kendimden taşıyorum. Akdeniz'in tuzu gibi, aşk yeniden rüzgarlı bir akşam vakti, aşk yeniden karanlıkta bir gül açarken, aşk yeniden bitti artık bu son derken, aşk yeniden aynı sularda yüzerken, aşk yeniden rüya gibi bir yaz geçerken. Gözlerim doluyor aşkımın şiddetinden, ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden, kendimden taşıyorum. Aşk yeniden unutulmuş yemin gibi, aşk yeniden hem tanıdık hem yepyeni, aşk yeniden kendini yarattı kendinden.
Lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, lezzet hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar Nilgün Hanımcığım, sağ olun, çok teşekkür ederim.
Evet, bugün kokusuyla da meşhur lavanta bitkisinden söz edeceğiz. Çayı var, değil mi? Daha pek çok şeyde kullanıyoruz ama öncelikle şöyle bir tarihine bakalım isterseniz. Lavanta nerelerde yetişiyor en çok? Ne zamandan beri yetişiyor?
Aslında bütün Avrupa'da var. Asya'da da yabani formuyla var zaten. Ve başlangıcı Yunanistan olarak kayıtlı olarak ilk tarihe geçtiği tarihler milattan önce 3. yüzyıllarda kayda girmiş vaziyette. Özellikle gladyatörlere ve olimpiyatlarda ödül alanlara hani zeytin dalı ve defne yaprağı vardır ya kafaya evet. takılan. Ellerine de işte lavanta çiçekleri veriliyor. Çünkü genelde olimpiyatlar yaz aylarında gün uzun olduğu zamanlarda oluyor. O dönemde en renkli çiçeklerden bir tanesi.
Rengiyle, kokusuyla nadide gerçekten. Aynen.
Ve bunu alıyor olmalarının 2-3 tane sebebi var. Yani ödül olarak veriyor olmalarının sebebi. Birincisi şu anda da nerelerde kullanılır dediğimizde anlatacağımız şampuanlarda kullanılıyor, sabunlarda kullanılıyor. O zaman da suyun içine atıp sıcak hamamlarda özellikle Yunan bölgesinde ve Ege bölgesinde böyle sıcak su kaynakları vardır. Sıcak su havuzlarının içerisine atıp kokusu için bunu Hı-hı. yapıyorlar.
Şimdi bir parfümlerde de kullanıyoruz artık.
Tabii parfümlerde evet. de kullanıyoruz. Doğal olanını zaten yani yağ olarak çıkartılmış olanını ter bölgelerimize sürdüğümüzde terlemenize engel oluyor. Ve uzunca bir süre kullanıldığında artık ter kokmamanıza sebep oluyor. Tabii bir gladyatör için bu çok önemli bir şey. O sebeple bundan kaynaklı Yunan mitolojisinde hep var olmuş vaziyette. Nerelerde yetişir dediğimizde sonrasında İtalya'ya gitmiş, Fransa'ya gitmiş, Bulgaristan'a gitmiş. Yani Almanya'nın güney bölgelerinde var.
Bize ne zaman gelmiş?
Bizde 1800'lü yıllarda buraya gelmiş ama biz normalde şöyle kayıda girdiği yıllar o. Şöyle bir diyebiliriz ki bizim de kendi doğamızda var. Ama yetiştiricilik anlamında biz hala yetiştirmiyoruz bile. Yani bizim için nasıl kekik varsa biz kekik yağını uçucu yağ olarak kullanıyoruz. Çünkü lavanta aşağı yukarı 15 tane uçucu yağ var dünyada. Kalite olarak kabul edilmiş ve kullanılan işte mesela turunçgilin kabuğundan elde edilen yağlar, baharatlardan elde edilen yağlar, kekikten elde edilen yağ, gülden elde edilen yağ, defne yaprağından elde edilen yağlar bunlar uçucu yağlar ve dünyada çok kıymetli.
Evet.
Ve bunlar bizim doğamızda kekikten kaynaklı hani doğada var olduğu için zaten en büyük hakimlerinden bir tanesiyiz uçucu yağ anlamında varken... Lavanta ile ilgili biraz geri kalmışız bununla ilgili. Yeni yeni denemeler yapılıyor.
Hatta yayına başladığımız ilk haftalarda bir röportaj gerçekleştirmiştik Isparta taraflarında. Hı-hı. Lavanta kokulu bir köy var.
Evet, orası Kuyucak Köyü. Muhteşem bir köy. Tabii lavantanın şöyle bir yanı da var. Sadece yağ için mutlaka yapılıyor. Görsel bir şölen lavanta bahçeleri.
Evet, evet.
O sebeple de...
Rengi yeter değil
rengi
mi?
Rengi yeter. En son çıkan haberde şeyi duymuştum. Aşağı yukarı 170 bin kişi gelmiş köye. Yani zaten o köyün lavantası böyle küçük küçük torbalar halinde satsak o köydekilere para kazanması için yeterli bir şey bu.
Evet.
Ama kendisi de çok kıymetli. Mesela Türkiye'de yetiştiriciliği yapılan yerlerde 200 kilo ile 500 kilo arasında verim alınıyor bir dekardan. Bir dekardan da aşağı yukarı 8-10 kilogram civarında yağ çıkıyor. Ve yağın euro fiyatı şu anda 10 euro civarında. Bir kilosunu.
Bir kilosu, evet. Evet, evet.
Onun için çok karlı da bir iş bu. Bu. Karlı olması...
Peki yağını çıkarmak zor mu?
O normal bütün uçucu yağlardaki gibi gül yağını da aynı şekilde evet. çıkartıyoruz. Zaten Isparta'da başlıyor olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani gülün yetişmediği daha kıraç arazilerde, buğday yetiştirilen alanlarda lavanta bahçesi yapılabilir. Ömrü çünkü çok uzun, 10 yıla kadar. Bir kere diktiniz mi 10 yıl boyunca onu hasat edebiliyorsunuz. İlk 2-3 yıl yani ilk yıl çok az oluyor, ikinci yıl az oluyor. Üçüncü yıldan itibaren artık verim vermeye çağına başlıyor.
Evet.
Çiçeklerini topluyorsunuz. Hı-hı. Ondan aynı güldeki gibi böyle büyük kazanlar var. Kazanlarda buharla kaynatıyorlar onu. Yani alttan buhar Hı-hı. veriyorlar öyle diyelim. Yağ çıkma destilasyon diyoruz onu biz. Buharla yağ ve uçucu yağ olduğu için yağ ile buhar bir arada çıkıyor. Çıktıktan sonra anında soğutuyoruz. Anında soğuttuğumuzda su aşağıda kalıyor. Yağ kısmı üstte kalıyor.
Evet.
O üstte kalan yağ kısmından da uçucu yağ olarak kullanıyoruz. Mesela gül yağının bir özelliğinden de bahsedelim. Lavanta çok esanslı bir yağ. Gül yağı dünyada gülde ilerleyen zamanda konuşuruz bir gün. Gül üretiminin neredeyse gül yağı üretiminin %80'ini Türkiye gerçekleştiriyor. Gül yağının önemi ne? Gül yağı diğer parfümlerin, bir parfümün yapılabilmesi için diğer kokuların tutucu, bağlayıcı özelliğe sahip. Yani siz baharatlı ve turunçgilli bir parfüm yapmak istiyorsanız içine mutlaka gül yağı koymalısınız. O gül yağı baharat ve turunçgil aromasını alıyor ya da lavanta aromasını alıyor. Öylelikle ancak bir arada tutabiliyoruz. Böyle bir özelliği olduğu için de aldığınız neredeyse bütün parfümlerin içerisinde gül yağı var.
Gül yağı vardır.
Ve bu gül yağının içerisinde de %80'i Türkiye'ye ait. Böyle bir özelliğe sahip.
Evet.
Lavanta da işte gün geçtikçe artıyor üretimiyle ilgili ve çok kıymetli bir yağ tabii ki. Kıymetli olması sebebiyle de böyle kıraç arazilerde yani bir 400 kilo, 500 kilo, 300 kilo buğday aldığımız yerlerden lavanta bahçeleri kursak karlılık anlamında daha fazla
peki,
gelir elde ederiz.
Peki yağını nerelerde kullanıyoruz? Cilde kullanabiliyor muyuz örneğin? Çünkü cilt sağlığına da iyi geldiğini biliyoruz lavantanın.
Şimdi şöyle aslında antiseptik özelliği sebebiyle bu şeyde de böyledir. Kekikte de böyledir. Antiseptik özelliğinden kaynaklı olarak yaralarımıza bile sürebiliriz. Yaralı bölgeye sürüldüğünde yaranın hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor. Müthiş bir sakinleştirici. Yani bunu çok öneriyorlar. Hatta Avrupa'da öneriyorlar. Yatağınızın başucuna bir tane işte suyun içine lavanta yağı damlası koymak ya da yastığa birkaç damla lavanta yağı koyuyor olmak gece boyunca daha rahat uyku uyumanızı sağlıyor.
Evet, belki odada o kurutulmuş lavanta çiçekleri
değil mi? Aynen, evet öyle. Ya da yatmadan önce bir bardak çay içtiğinizde sakinleştirici özelliği var.
Evet, artık çayları da var çünkü
tabii.
Değil mi?
Tabii tabii. Bütün vücudunuzun ritmini minimize ediyor sakinleştirmesi sebebiyle.
Strese ve depresyona karşı
bir numara. Aynen öyle. Öyle. Bunun dışında gene eski çağlarda şu anda da yapıyorlar. O kuruttuğunuz şeyleri avucunuzun içerisinde ovalayarak yanaklarınıza, yüzünüze falan peeling şeklinde de uygulayabilirsiniz. O yağını gene boynunuza sürebilirsiniz. O bu anlamda da devamlı o kokuyu duyuyor olmak o sakinleştirici özelliğinden dolayı gün içerisinde de rahatlığınıza sebep oluyor. Saçlarınızın diplerini masajla uygulayabilirsiniz. Kesinlikle böyle bir özelliği var. İdrar söktürücü özelliği var. Ve akmelerle ilgili özellikle yüzümüzde olan sivilceler gibi aknelerle ilgili onun üzerine sürdüğünüzde kurutuyor.
Halbuki yağ deriz ancak evet. Kurutucu bir özelliğe sahip.
Kurutucu bir özelliği. Direkt yüze uygulanmasıyla ilgili şeyler var. Yani uygulamayın diye. Çünkü o kurutma özelliğinden kaynaklı aslında yağ olmasına rağmen mesela saç diplerinde ıhlamurla birlikte yani ıhlamur çayı demler gibi ıhlamur gibi demleyip ondan sonra içine birkaç damla yağ damlatıp öyle uygulanmasıyla ilgili öneriler var. Bunu hiç sadece sevdiği için kolonya olarak çünkü kolonya sanayinde çok fazla kullanılıyor. Aldığımız deterjanların içerisinde birçok deterjanın içerisinde
sabunlarda
var.
Sabunlarda ve duş şampuanlarında özellikle değil mi?
Birçoğunda var. Çocuk şuruplarında var. Yani evet ilaç sanayinde de kullanılıyor. Yani o da kokusu güzel olduğu için çocuklar içerken daha rahat içebilsinler diye. Yani aklımıza gelecek birçok yerde aslında uçucu yağlar kullanılıyor ve hayatımızın içinde.
Peki kurutması nasıl kurutuyoruz?
Şöyle gölgede kurutmamız gerekiyor. Çünkü aslında yağ sıkılırken mesela gülde de böyle yaş yapraklar sıkılıyor. Çünkü uçucu yağ olduğu için bekledikçe o hani o güzel koku kesildikten sonra yayıldıkça uçucu yağ olduğu için demek
uçuyor,
havaya
evet.
Karışıyor. O sebeple mümkün olduğunca hemen işleme giriyor olması lazım. Ama biz kendimiz saklayacaksak mutlaka gölgede kurutmalıyız. Kuruttuktan sonra iyice kuruduğuna emin olduktan sonra hava almayacak. Yani o kokusunu korusun diye ya kavanozun içerisinde ya da bir torbanın içerisinde saklamalıyız ki ihtiyacımız kadarlık kısmını hani çay demlemek için de olur, bir yere koymak için hani o kokudan yararlanmak için de olur. Bir yere koyabilelim oradan o uçucu yağ özelliğinden faydalanabilirim bilelim diye düşünüyorum.
Evet. Karabaş otu da deniliyor mu bazı bölgelerde?
Şimdi
o farklı mı?
Farklı. Evet. O karabaş otu farklı ama bu şuna benziyor. Şimdi geçen gün bir soruda da çıktı televizyonda flamingoya. Biz allı turna diyoruz ama turnayla hiçbir alakası yok. Ama birbirine benzeyen otlar çünkü o karabaş otunun da ilk çiçeklenme döneminde aynı renk cümbüşünü görebiliriz. Daha mordur hatta lavantaya göre. O farklı bir türüdür. Bunun benzeri çok. Mesela şeyde de, kekikte de bu böyle, papatya da böyle. Hı hı. Mesela krizantemle papatya çok fazla karıştırılır. Bunun gibi bir farklılık var. Onun dışında hani karabaş otuyla aynı etkiyi yaratıyor olduğunu söylemek yanlış olur.
Evet. Sağlık açısından da çok faydalı galiba, değil mi? A ve C vitaminleri mi barındırıyor? Yoksa daha farklı
Şöyle, bunlar mi? Var buna benzer barındırdığı vitaminler. Ama bizim için önemli olan kısmı antiseptik oluyor olması. Yani hı hı. Yaraları iyileştirme özelliğinden ya da bizim vücudumuzla ilgili olan kısım, çay olarak içtiğimizde vitamin değeri çok az. Ama diğer antioksidan özellikleri çok fazla olması sebebiyle biz onu daha çok bu özelliğinden dolayı kullanıyoruz sofralarımızda ya da çaylarımızda.
Hı hı. Evet, ama tabii inanılmaz bir ayırt edici kokusu vardır. Hı hı. Şuraya girseniz bir tane lavanta olsa hemen o koku yayılıyor ve biz o kokuyu alıyoruz, lavanta kokuyu.
Aynen, muhteşem. İşte bu uçucu yağların en büyük özelliklerinden birisi, hı hı, bu olduğu için böyle. Yani burada belki yapmak isteyenler olur. Avrupa'da müthiş bir şey. Avrupa'da artık makineli tarıma geçmişler. Böyle bizim mısır tarlalarımız gibi, hele Fransa'daki bir bölge var ki tamamen her taraf, demin söyledik ya, bir kasaba lavanta kokuyor. Neredeyse bir şehir, bölge kendi başına lavanta kokuyor orada. Hı hı. Bunları
Isparta'nın Kuyucak köyü gibi.
Makinelerle hasat yapıyorlar. Onları tek tek topluyorlar demekler. Bu arada onu da söylemeden geçmeyeyim. Çok iyi bir de süs bitkisi. Yani hediye anlamında verilebilecek böyle bir demet, hiç kucakladınız mı bilmiyorum ama bir gün inşallah öyle gelirim. Bir demet lavantayı böyle kucakladığınızda muhteşem bir kokusu ve günlerce geçmeyen bir kokusu var. Hani bir köşeye koyup suyun içinde beklettiğimizde neredeyse 10-15 gün boyunca kendi özelliğini koruyor. Özelliğini koruduğu gibi kuruduğu zaman bile kokmaya devam ediyor orada. O sebeple çok önemli. Sadece mesela öyle gelirse lavanta, gene suyundan çıkarttıktan sonra böyle sermeliyiz ki üst üste kalırsa kızışma yapabilir. Hmm. Normalde de kuruturken buna dikkat etmek lazım. Fransa ve Bulgaristan, Polonya gibi ülkelerde bunları turizmle adapte etmişler. Aynı Kuyucakköy'ünde olduğu gibi. Başka ülkelerden oraya turlar düzenliyorlar. Lavanta haftaları diye, çünkü aşağı yukarı bir ay kadar, yani Temmuz'un başından Ağustos'un ilk haftasına kadar neredeyse bir aylık, bir buçuk aylık süreçte onu çiçekli vaziyette görebiliyoruz.
Peki şimdi ülkemizde de görebileceğimiz bir zaman dilimi içerisindeyiz galiba, değil mi?
Evet, yani sonlarına yaklaştık, hı-hı, artık, ama hani gitmek isteyen olursa, özellikle hani yurt dışına, Almanya'dan gelen vatandaşlarımız Isparta'nın Kuyucakköy'üne gidebilirler. Onun dışında mesela Trakya'da, başka yer var. Trakya Üniversitesi bununla ilgili araştırmalar yapıyor. Bir 50-60 dönümlük Trakya'da Edirne'nin çevre ilçelerinde deneme parselleri kurulmuş. Zaten Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı bununla ilgili ürünün yaygınlaşmasını istediği için önceden gidip başvuru yaparsanız 2 dönümlük araziler, 3 dönümlük araziler için fide teminini de ediyor. Hı hı. Çünkü fidanı aslında Avrupa'dan geldiğinde çok pahalı. Yani 1 lira, 1,5 lira civarında fidanın tanesi. Bir dönüm yere de 2000-2500 tane fidan dikmek zorundasınız. Fide dikmek zorundasınız. Yani 2000-2500 liralık bir maliyet demek. 50 dönüm olduğu zaman 100-150 bin lira para tutuyor bunlar. Bakanlık onun için hani bunun başlasın, bunun karlı olduğunu gösterelim diye örnek bahçeler kurduruyor. Bunlardan yararlanmak isteyen olursa başvuru yapıp Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın müdürlüklerine, işte ben lavanta dikmek istiyorum, bana destek olur musunuz dendiğinde, siz hazırlıklarını yapıyorsunuz. Onlar fideleri veriyorlar. Siz de başınıza dikiyorsunuz.
O desteği sağlıyorlar. Peki evlerimizde yetiştirebilir miyiz? Tabii. Kokusu dolayısıyla dedim. Küçük bir saksı da örneğin balkonlarımızda.
Evet.
Güneş mi sever? Işık mı sever?
Güneş sever. Her türlü toprak yapısına adapte olabiliyor. Uyumludur. Aha. Onun için herhangi bir sıkıntı yok, ama şimdi küçük demeyin. Bir fide neredeyse 80 santime kadar büyüyebiliyor. Hmm. Ve 3. yıla geldiğinde çok fazla dal budak oluşturuyor. Onun için küçük saksıya değil, mümkünse ilk başta dikildiğinde fideyken küçük gibi olabilir. Ama 3 yıl sonrasını düşünerek planlayalım. Daha büyük bir saksıya dikilsin. Bir köşede durabilir. Yazın dışarıda durur, kışın içeride durur. kestikten sonra kendiliğinden tekrar büyüyor. Onun için tekrar dikmemize gerek yok. Kışın içeride durgun vaziyette, yani açmamış vaziyette durabilir. Bahar geldiğinde tekrar dışarı çıkartıp o renk cümbüşünü, lavanta rengi cümbüşünü görebilirsiniz.
Evet, o renk cümbüşünü, kokusunu, sonrasında belki kurutup
çayını
yine sağlık açısından faydalarından yararlanabiliriz diyorsunuz.
Evet. Bu arada krem sanayinde de çok fazla kullanılıyor. Ben birkaç tane şey de gördüm bunu. Yani zeytinyağının içerisinde o lavanta çiçeklerini koyup içine beklettiğinde aromatik, yani yemek için değil ama hani zeytinyağı kokusunu sevmeyenler eline sürmek için hani kreme benzer böyle birkaç tarif yapanı gördüm. Bunu yapıyorlar. Çünkü uçucu yağ olduğu için zeytinyağı da kokuyu emen bir şeydir.
Evet.
Rahatlıkla belki yemeklerde bile kullanılabilir. Hani lavanta kokusunu belki
çok sevenler,
evet, çok sevenler için böyle bir şeyi de önerebiliriz.
Evet, gerçekten çok hoş, çok güzel. Şimdi de mevsim itibariyle mutlaka dinleyicilerimiz o kurularından, yağından, çayından faydalanacaklardır diyelim. Biz de bu faydalı bilgileri bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Efe.
Ben
haftaya
çok...
yine birlikte olacağız. Evet. Lezzet Hikayeleri köşemizde.
Ben çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Dokunmayın bana, aklımda değil başım.
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve Hayatın Sesleri'nin bir telefon konuğu var şimdi. İstanbul'a bağlanıyoruz bunun için. Yazar Sayın Hülya Evirgen Akçal telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, İstanbul'a bağlanıyoruz dedim ama siz İstanbul'a yeni dönüş yaptınız herhalde. Çünkü Avrupa'nın pek çok ülkesini gezdiniz ve buralardan derlediğiniz anılarla bir kitap oluşturdunuz. Göçmen Kuşlar Gibi. 3 kıta, 5 ülke. Evet. Haziran 2017'de buluştu okurlarıyla kitap. Bize birazcık bu kitabın öyküsünden söz eder misiniz? 3 kıta, 5 ülke mi gezdiniz?
1980 yılından başlayarak eşimin görevi nedeniyle 5 ülkede yaşadık. 33 yıl içinde oldu bütün bunlar. Tabii arada
hangi ülkelere gittiniz?
İlk başta Almanya, Nürnberg'le başladık. Sonra Bağdat, Irak. Arada bir 2 sene Türkiye'miz var. Tekrar Finlandiya, New York ve Kırgızistan.
Evet, Kırgızistan'dan sonra İstanbul'a döndünüz.
Evet.
Şimdi ülkeden döndüm. Ülkeye göç serüveninizden mi oluşuyor kitap?
Genelde ben şöyle bir şey yapmak istedim. Belleğimde bir sürü anılar var tabii, izlenimler, gözlemler. Onları bir kayda geçirmek duygusuyla dürtüsüyle de hareket etmiş oldum. Bir yerde gelip geçici olduğumuzu daha çok düşünmeye başlıyoruz bir yaştan sonra. Hani bir kalıcı bir şey kalsın, geriye kalsın diye öyle bir fikir geldi ve yazmaya başladım.
Evet.
Esasında günlük tutmamıştım. Belleğime güvenerek yaptım her şeyi. Belki günlük tutsam daha zengin bir kitap olurdu.
Evet. Neler var kitapta? Örneğin göç etmenin zor koşullarından da söz ettiniz mi?
Tabii. Şimdi biz dışişleri aileleri olarak hep dışarıdan çok böyle imrenilen, çok güzel hayatlar sürmüş kişiler olarak görünüyoruz.
Evet, eşinizin diplomat olması dolayısıyla.
Evet, evet. O yüzden hep öyle bakıldı bize. Bu kitapta birazcık çektiğimiz zorluklar, esasında göründüğü kadar her şey süt liman değil. Çocuklarla birlikte de zor bir hayat oldu. Tabii artıları da çok, zengin bir kültür sahibi oluyorlar. Ama bizlerden daha zor hayatları onların. Ondan da biraz bahsettim. Yalnızlık da tabii var işin içinde. Zorluklarıyla, güzellikleriyle genel bir şey anlatmaya çalıştım.
Şimdi dışarıdan bakıldığında sizin de söylediğiniz gibi çok farklı bir hayat olarak, imrenilecek bir hayat olarak görünülüyor belki ama çok farklı kültürler tanıdınız. İşte Almanya, Bağdat, Finlandiya, New York, en sonunda Kırgızistan gibi. Şimdi oralarda yaşadığınız ülkelerde pek çok kadın derneklerinde de görev aldınız sanıyorum. Oralarda Türk kadın kimliğine bakıştan birazcık söz eder misiniz lütfen?
Zaten biliniyor. Yani maalesef bizim çok iyi bir imajımız Türkiye'nin dışında yok. Kendimizi olduğu gibi anlatamamışız herhalde. Onun için fazla olumlu bir şeyi her zaman almadım. Ama olumlu olan, bizi yakından tanıyanlar mutlaka çok daha olumlu düşünen, bizi gerçekten bilenler için farklı bir durum. Ama genelde tabii Türk kadını, Türk imajı ve kadını imajı tabii farklı. Her zaman olumlu değil. İşte bizler de hep yurt dışında eşlerimizin yanında bu imajı düzeltme çabasında oluyoruz.
Evet. Şimdi bu çaba içerisinde ortaya çıkan bir kitap Haziran 2017'de okurlarıyla buluştu dedik. Peki evet. Sonrasında Türkiye'ye döndünüz. Türkiye'deki anılarınızdan oluşan, yine içerisinde kadınların da yer aldığı bir kitap olarak devamı gelecek mi acaba?
Vallahi çok arzu ederim. İnşallah yapmaya da çalışırım. Ama ben daha çok yurt dışındaki anılarımın daha ilgi çekeceğini düşünmüştüm. Onun için böyle bir kitap yapmaya karar verdim. Tabii okuyucuya bir ipucu vermek istemem ama bu kitabı yapmış olmaktan çok mutluyum. Çünkü geçmişle, o yurt dışındaki geçmişim ve yıllarımla ilgili şunu söyleyebilirim. Elimde kalan tek somut kanıt bu kitap. O kadar söyleyeyim.
Peki.
Çünkü açık vermek istemiyorum.
Evet, o zaman merak eden dinleyicilerimiz, özellikle yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz ya da yurt dışındaki hayatları merak eden dinleyicilerimiz, evet, Göçmen Kuşlar Gibi 3 Kıta 5 Ülke adlı kitabı okusunlar, neler yaşadıklarınızı, o imrenilecek, dışarıdan imrenilerek bakılan hayatların ne zorluklar içerisinde yaşadıklarını fark etmeleri açısından okumaları gereken bir kitap diyoruz ve size çok teşekkür ediyoruz.
Ben
yine birlikte olmak
ediyorum.
Dileğiyle. Hoşçakalın efendim.
Sağ olun,
var olun. Yazar Sayın Hülya Evirgen Akçal, Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Açtım aşk defterimi, hatırladım sevdiklerimi. Her birisi bir başka alemdi, aradım o günlerimi. İlk sevgilim hangisi, nasıl yaktım bunca ateşi. İnanmazdım görmesem karşımda aşk güten bu yüzleri. Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü, kimisi hiç sevmedi. Sever göründü. Açtım aşk defterimi, canlandı hatıralar. Gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar. Unuttum geçmişleri, unuttum o günleri, eski sevgilileri. Unuttum geçmişleri, unuttum o günleri, eski sevgilileri. Açtım aşk defterimi, hatırladım sevdiklerimi. Her birisi bir başka alemdi, aradım o günlerimi. İlk sevgilim hangisi, nasıl yaktım bunca ateşi. İnanmazdım görmesem karşımda aşk tüten bu yüzleri. Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü, kimisi hiç sevmedi. Sever göründü, sever göründü. Açtım aşk defterimi, canlandı hatıralar. Gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar.
Türklerde spor kültürü. Türklerde spor kültürü köşemizde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven hocamla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, hoş bulduk.
Evet, Türklerde spor kültürüyle ilgili o kadar çok şey konuştuk ki şimdiye kadarki programlarımızda. Yalnız şimdi ulusal düzeyde Türk spor tarihi müzemiz yok bizim galiba. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü böyle bir müze gerekli galiba, gerekliydi şimdiye kadar, olması gerekendi.
Evet Nilgün Hanım, çok geç kalınmış. Siz de parmak bastınız. Nilgün Hanım, Türk spor tarihimiz büyük zaferler, başarılar ve spor kahramanları ile dolu olup Türk sporcularının kırdığı rekorlar için dikilen menzil taşları günümüze kadar gelmiştir. Türk milletinin manevi gücü olan büyük şampiyonlarımız bizlerin gurur ve onur kaynağı ve halk kahramanlarımızdır. Hı hı. Biz onlarla daha da güçlü bir millet olduğumuzu, Türk spor tarihinde var olduğumuzu göstermek için Türk spor tarihinin Milli Spor Müzesi'nde sergilememiz gerekmektedir. Bugüne kadar Türk spor tarihimizin kendisine yakışır bir Türk spor tarihi müzesi yoktur. Bu ulusal düzeydeki Türk spor tarihi müzesinin bir şuur ve bilgi birikimi olduğu yeterince algılanamamıştır. Spor alanlarında elde edilen başarılarımız genç sporcuları geçmişiyle bütünleştirip motive olabilmeleri için sergilenememiştir. Spor kahramanlarımızın canlarını verdikleri kadar onların kültürlerini korumak için yeterince çaba gösterilememiştir. Türk Spor Tarihi Müzesi her şeyden önce soylu bir spor geleneğimizin ne olduğunun milletimize ve yabancılara gösterilmesi demektir. Kendi spor tarihi müzemizin kurulmasına böylesine boş verirsek spor geleceğimizden ne bekleyebiliriz?
Evet. Şimdi peki hocam, Türk Spor Kurumu döneminde ulusal düzeyde Türk Spor Tarihi Müzesi konusunda çalışmalar olmuş mu?
Elbette oldu. Türkiye Cumhuriyeti öncelikli olarak bizim milli bünyemize uygun sporları politikasında öne almıştı. Müze de vardı. Hı hı. Atatürk'ün sağlığındayken bunların hepsi düşünüldü.
Evet.
Şimdi şöyle oluyor Nilgün Hanım. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarında geleneksel spor kültürümüze sahip çıkılmış ve bunu destekleyecek kanunlar çıkartılmıştı. Ayrıca İstanbul'da Ok Spor Teşekkülü'nün kurulmasına ve ilerlemesine yardım edilmiş ve bu milli sporumuza ilgi gösterilmesini bölgelerine bildirmişti. Türk Spor Kurumu büyük medeniyet tarihinin içinde milli spor tarihimizle ilgilenmiş ve bu konuyla uğraşan uzmanlardan Halim Baki Kunter'e hazırlattığı Eski Türk Sporları Üzerine Araştırmalar adlı eseri yayınlatmıştı. Aynı zamanda milli müze ve kütüphanelerimizde araştırmalar yaptırarak Türk spor tarihi için kıymetli belgelerin tespit ve derlenmesine girişilmişti. Bu amaçla Ankara'da Türk Spor Kurumu Genel Merkezi'nde Eski Türk Sporları Üzerine yazılmış eserlerden ve spor tarihimize ait her çeşit belgelerden oluşan bir kütüphane ile milli sporlarımıza ait materyalleri toplayan bir Milli Spor Müzesi kurulması çalışması başlatılmıştı. Bu çalışmalara Türk Spor Kurumu As Başkanı Aydın Milletvekili Adnan Menderes'in, Türk Spor Kurumu Genel Sekreteri Nizamettin Kırşan'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya'nın ve Türk spor tarihini araştıran Halim Baki Kunter'in katkıları olmuştu. Ancak bu çalışmalar Atatürk'ün vefatından sonra devam ettirilememişti.
Evet, şimdi tabii milli bir kimlik oluşturulması açısından aslında çok büyük önem arz ediyor galiba.
Elbette, bir şuur olayıdır bu. Evet. Biraz önce de bahsettiğim gibi kurulamamış. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5. dönem 3. toplanma yılının 1 Kasım 1937 tarihindeki açış konuşmasında Türkiye'nin genel politikasını çizerken, Türk gençliğinin spor bakımından da yetiştirilmesinin önemini şöyle vurguluyor. Her çeşit spor faaliyetlerini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lazımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması, Türk gençliğini spor bakımından da milli heyecan içinde itina ile yetiştirmesi önemli tutulmalıdır. Atatürk bu sözleriyle beden eğitimi öğretmeni, antrenör, spor yöneticisi ve sporcuların yetiştirilmesinde milli heyecan motiflerinin kazandırılacağı yüce Türk spor tarihi bilgilerinin verilmesi ve milli spor müzemizin de olması gerektiğini belirtiyor. Böylece kişi kendi spor tarihini, kendi başarılı sporcularını, Türk sporuna verilen emekleri tanıdıkça milli heyecanları uyandıracak ve bunun sonunda milli bir kimlik oluşturmada etkili olacaktır. Milletler tarihleriyle yaşar. Bir millet çocuklarına ne kadar milli bilinç verirse o kadar güçlü ve güvenli olur. Bunun için müzelerdeki tarihsel anlatımın gerçekliğe dayanılarak verilmesi önemli sayılmalıdır.
Evet, şimdi böyle bir müzemiz yok ama Türk spor kültür unsurlarının bazı müzelerde sergilendiğini görüyoruz. Sizin bunlarla ilgili tespitleriniz var mı ya da en önemli tespitleriniz neler diye sorsam neler söylemek istersiniz?
Nilgün Hanım, Türkiye'deki bütün müzeleri aşağı yukarı inceleme imkanım oldu. Hangi müzelerde spor tarihiyle ilgili hangi materyaller var, nedir, ne değildir? Sergilenenler, depoda olanlar. O kadar çok tespitlerim var ki yurt dışına gittiğim zaman da ben özellikle hep spor müzeleri üzerine incelemelerde bulundum. Başka etkinliklere hiçbir zaman gitmek istemedim. bu tespitlerimden fazla uzağa gitmek istemiyorum. Sadece bir örnek vermek istiyorum size. Anıtkabir'de, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde temiz duygularla yapılan sergilemede her bilginin sergilenmesinin önemli tutulduğunu düşünerek bu müzeye hizmeti geçenler takdir edilmelidir. Ancak Türk spor tarihi açısından bu müzedeki sergilemede tespit ettiğim birkaç noktaya da kısaca değinmek istiyorum.
Nedir onlar hocam?
Nilgün Hanım, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz panoramalarının sergilendiği yağlı boya tablolardan Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın ata binmiş resmini incelediğimde resmi yapan Rus ressam Sergey Prisekin'in gerek Türk gerekse evrensel binicilik geleneğindeki kültürel birikimi yansıtan gerçekçi betimlemeyi göz ardı ettiğini gördüm. Ressam Sergey Prisekin bu resimde Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı atın dizginini sağ eliyle tutmuş şekilde resimlemiştir. Halbuki dizginini sol elinde olacak şekilde resimlemesi gerekirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1905 yılında kurmaylık stajı için Şam'da 30. Süvari Alayı'nda süvari stajı yapmış olup çok iyi bir binicidir ve biniciliğin kurallarını da bilmektedir. Hayatı boyunca bindiği bütün atlarda da atın dizginini binicilik geleneğinin kurallarına uyarak tutmuştur. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin Maliye, Sağlık, Spor ve Turizm bölümünde sergilenen fotoğraf ve yazılarda Atatürk dönemindeki beden eğitimi ve spor faaliyetlerine ve seçkin sporcularımıza yer verilmiştir. Ancak bu sporcular arasında Türk spor tarihinin ilk madalyasını 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda serbest güreşte 79 kiloda bronz madalya alan Mersin Ahmet Kireççi'ye yer verilmemiştir. Bunun acilen düzeltilmesi gerekir. Çünkü Mersinli Ahmet Türk spor tarihinde vardır, var olmalıdır. Diğer güreşçilere verildiği gibi ilk madalyamızı alan bu değerli sporcumuzun da oraya resmi konulmalıdır. Yine müzenin Maliye, Sağlık, Spor ve Turizm bölümünde yer alan anlatımda spor alanında gelişmelerin ikinci paragrafında Atatürk'ün yaptığı açıklamaların etkisiyle 29 Haziran 1938'de 3570 sayılı kanunla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu şeklinde verilen bilgi kanun numarası boyutunda doğru değildir. Halbuki Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetinin 29 Haziran 1938 tarihli toplantısında 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu kabul edilmişti. İşte bu anlatımlar değerlendirilerek disipline edilmeli, birinci el kaynaklardan doğrulanmalı ve uzman görüşleri alınarak tesadüf ellere bırakılmamalıdır.
Evet. Şimdi peki hocam 100. yıl spor tarihi müzemiz var bir tane. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Amacına ulaşmış bir müze midir kurulduğu günden bu yana?
100. yıl spor tarihi müzesi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından 1981 yılında Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nun üst fuayesinde açılmıştı. 100. yıl spor tarihi müzesinde spor tarihimizdeki federasyonlarımızın çeşitli tarihlerde yapmış olduğu müsabakalar sonucu alınmış kupa, şild, plaket, madalya ve diğer materyaller toplanarak bir araya getirilmişti. Ayrıca dünya çapında ün kazanmış ve ödüllendirilmiş sporcularımızın büstleriyle çeşitli karşılaşmalarda kazandığı ödüller de müzenin zengin koleksiyonunu oluşturuyordu. 100. yıl spor tarihi müzesi gerekli altyapısı, donanımı ve planlaması ilgili alan uzmanlarıyla yapılmadan aceleye getirildiğinden amacına varamamıştı. Müzede teşhir edilmek üzere geçici olarak sahiplerinden muhteviyatı belirtilecek şekilde malzeme müdürü tarafından senetle teslim alınan muhtelif madalya, plaket ve şiltler de müzeye uygun hizmetin verilememesi nedeniyle zaman içerisinde bazıları tarafından geri alınmıştır. Böylece modern müze anlayışına göre düzenlenmeden açılan bu müzede amaçlarına varamamıştır.
Ulaşamamıştır diyorsunuz. Peki Ok Meydanı Açık Hava Müzesi?
Nilgün Hanım, Ok Meydanı Türklerin İstanbul'da yaptığı ilk spor alanıdır. Ok Meydanı dünyanın en eski, en büyük ve en zengin ok abidelerine. Nedir bunlar? Menzil taşı, ayak taşı dediğimiz sahiptir. Bu meydanda dikilen menzil taşları, yazıları, tespitleri, nakışları, süsleri ve kırılan rekorun kimin tarafından kırıldığını anlatan kişilikleri bakımından birer tarih ve sanat hazinesidir. Bu saha tarihi ve arkeolojik hususiyetleri, mimarlık, spor, hat, okçuluk yönlerinden olduğu gibi turistik bakımdan da büyük bir önem taşımaktadır. Ne yazık ki tarihi ok meydanı büyük bir tahribata uğradığından bugün tanınmayacak halde ve artık neredeyse kaybolmuştu. Onun eski görünümüyle aslına uygun bir şekilde menzil okçuluğunun ihyası ne kadar iyi niyetle hareket edilirse edilsin artık alanın darlığı açısından gerçekleşemiyor. Osmanlı Devleti'nde okçuların eğitimi için açılan ve aslına uygun kullanımının devam ettirilmesi amacıyla Okçular Vakfı'nın projesini içeren Ok Meydanı Okçular Tekkesi, Mescidi, Hünkar Kasrı, Ok Meydanı Açık Namazgahı, Konferans Salonu, Okçuluk Kütüphanesi ve daha başka bölümleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi'nin işbirliğiyle tamamlanarak yeniden hayata kavuştu ve açılışı da 29 Mayıs 2013 günü yapıldı. Daha sonraki yıllarda da bu tesisin bünyesinde Türk-Osmanlı Geleneksel Ok ve Yay Atölyesi de eklendi. Okçuluk Müzesi de tamamlanma sürecindedir. Ancak bugün menzil taşlarından ancak çok az sayıda olanı görülebilmektedir. Tarihi değeri kadar sanat değerleri de yüksek olan bu anıtlar, gecekondular arasında bahçelerde kötü görünüm göstermekte, burada bırakıldıkları takdirde kontrolsüz ve beklenmedik kötü olayların ihtimaline terk edilmiş olacaklardır. Bu açıdan geride kalan az sayıda menzil taşını kaldıkları yerde bırakmanın hiçbir tarihsel fonksiyonu olmayıp çağdaş şehircilik anlayışında ve övünecek bir görünüm oluşturmamız lazım. Ve bunların tarihsel fonksiyonunu kalan menzil taşların hepsini bulundukları yerlerden ve müzelerden toplayıp yerlerine replikaları konularak Ok Meydanı Tekkesi arası ile namazgah arasında halen bulunan bu tesisin olduğu yere Ok Meydanı Açık Hava Müzesi biçimde tanzim edilmelidir. Ve taşların ağırlığından dolayı da statik hesapları asırlanarak çökmemesi için de, çünkü altında başka üniteler var. Evet. Bunları da başka bir statik hesaplanması yapılması gerekmektedir. Bu Açık Hava Müzesi'nde Ok Meydanı ile ilgili bütün asıl taşlar bu meydana dikilmeli ve taşların önüne o taşı tanıtan bilgiler Türkçe ve yabancı dillerde yazılmalıdır. Ok Meydanı Açık Hava Müzesi'nde yapılması gereken alana menzil okçuluğunun canlandırılması için alanın genişletilmesi gerekmektedir. Ok Meydanı'nın tarihi kıymetini korumak, burada eski Türk sporunu canlandırmak maksadıyla Ok Spor adlı bir spor kulübünün kurulmuş olması, Ok Meydanı Açık Hava Müzesi'nin de öncelikli olarak menzil okçuluğunun canlandırılması gerektiğini göstermektedir.
Evet, şimdi tüm bu konuştuklarımız çerçevesinde süremizin de sonuna geldik. Başka neler söylemek istersiniz hocam?
Türk spor tarihinin dünyadaki spor anlayışından geri olmadığını, aksine diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında da büyük bir tarihinin olduğunu ve Türk spor kültürünün dünya spor kültürüne katkılarını göstermek açısından önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerinden milliyetçilik ilkesi spor alanında da Türk Spor Tarihi Müzesi kurularak kuvvetlendirilmelidir. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü dünya spor alanlarında da yükselten ve yükselmenin sınırını tanımayan Türk sporcuları hafızalarımızda canlı tutulmalıdır. Türk sporunun milli kimliğini ve benliğini oluşturan spor geçmişimize saygı göstererek Türk spor tarihinin geçmişinden getirdiği birikimi yansıtan her türlü materyal, belge, fotoğraf, kupa, şilt, plaket, madalya, afiş, armağanlar, ses kayıtları, müsabaka görüntüleri, objeler özenle korunarak sergilenmeli ve spordaki değerlerimiz kaybolmamalıdır. Ayrıca Türk Spor Tarihi Müzesi'nde zengin bir ihtisas kütüphanesi oluşturularak bu sahada araştırma yapacak yerli ve yabancı araştırmacılara da imkan sağlanmalıdır.
Umarız öyle olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle.
Çok teşekkür ederim Nilgün Hanım. Sağ olun.
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven Hocamla birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza ve bir teşekkür de her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyenlerimize bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Bugünlük, bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi hafta sonları.
Hayatın sesleri. çalmayı.